Ayrım 13, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 117. İkinci kongre tarikat kapışmasına sahne oluyor. CHP-MSP koalisyon hükümetinin başbakanı Ecevit istifasını Cumhurbaşkanı Koru Türk'e verdi. Ancak yeni bir hükümet kuruluncaya kadar CHP-MSP koalisyon hükümeti sürecekti. Müstafi Başbakan Ecevit bir an önce hükümet kurulmasını, aksi takdirde bırakıp gideceğini söylüyordu. Erbakan ise bırakırlarsa bıraksınlar, bizim 7 bakanımız var, her biri diğer bakanlıkları da vekaleten yürütür diyerek alay konusu oluyordu. Hükümet kurma çalışmaları tam 7 ay sürdü. Partiler hükümet kuramayınca Koru Türk hükümeti kurma görevini kontenjan senatörü Sadi Irmak'a verdi. Irmak hükümetinin kurulduğu 17 Kasım 1974'te MSP 2. Büyük Kongresini yapıyordu. Partideki Nurcu Kanat Kadirilerle işbirliği yaparak bu kongrede genel idare kurulunu mutlaka değiştirmeyi hedefledi. Görüşlerini genel idare kurulu toplantılarında dile getirmek istiyorlardı. Ancak Erbakan bu konunun görüşülmesini hep erken bularak erteledi. Sonunda konu ertelene kongreden bir gün önce toplanan genel idare kurulu toplantısında gündeme geldi. Bu yine de kolay olmadı. Kongreden önce son genel idare kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Erbakan saat 14'ten 23'e kadar konuştu. Nurcuların genel idare kurulu değişsin talebi üzerine Erbakan şunları söyledi. Bu genel idare kurulu partiyi bir büyük seçimden başarıyla çıkarmıştır. O halde değiştirilmesine gerek yoktur. Aynen vazifeye devam etmesi uygun olur. Genel Başkan Erbakan'ın tavrını açıklamasından sonra Nurcular hiç olmazsa 10 kişilik bir değişiklik partiye canlılık katar teklifini getirdi. Bu görüşü ortaya atan Nurcu milletvekilleri Sabri Özbala, Atefik Paksu, S. Reşat Saruhan, Hüseyin Abbas, Hüsamettin Akmumcu, M. Gündüz Sevilgen iyi niyetlerini göstermek için 10 kişilik listeye Korkut Özal'ı da eklediler. Burada şu notu da düşmek gerekiyor. Korkut Özal Nakşibendiler arasında Nurcu Kanat'la ilişkisi en iyi olan kişiydi. Nurcuların bu isteği reddedildi. Onlar da bu kez o zaman biz de kongrede ayrı bir liste çıkarırız diye toplantıyı terk ettiler. Toplantıyı terk eden Nurcu milletvekilleri A. Paksu'nun evinde toplanarak ertesi gün yapılacak kongre için alternatif bir liste hazırladılar. Listede Korkut Özal, Ali Acar gibi Nakşibendiler de vardı. Nurcuların Kadirilerle ve Nakşibendilerin Korkut Özal kanadıyla Genel Sekreter Oğuzhan Asiltürk'ü saf dışı etmek için ikinci bir liste hazırladıkları bilgisi kongrede gergin hava yarattı. İkinci liste ortaya çıkınca Oğuzhan Asiltürk kürsüye fırladı.
İkinci liste çıkarmak partiyi parçalamaktır. İkinci liste çıkarmak davaya ihanettir diye sert bir konuşma yaptı.
Nurcuların Oğuzhan Asiltürk'ü hedef almalarının nedeni şuydu. Asiltürk gençliğinde Said-i Nursi'nin Risale-i Nurlarını okumuştu ve Nurculara büyük sempati duyuyordu. Ancak MSP'ye girince ve İçişleri Bakanı olunca Nurcularla arası açılmıştı. Nurculara göre Asiltürk dönekti. Kongrede Kadirilere yakın olduğu söylenen Kadir Mısırlıoğlu gibi İslamcı yazarlar da kürsüye çıkıp Erbakan'ı eleştiren konuşmalar yaptılar. Nurcu Hüseyin Abbas ikinci liste hazırlamanın partiyi bölmekle ve davaya ihanetle alakası olmadığını, bunun bir hizmet yarışı olduğunu söyledi. Seçimlere gidildi, muhalefet kaybetti. Ancak Erbakan'ı ve arkadaşlarını şaşırtacak kadar da oy aldılar. Ayrıca Erbakan'ın yakınları Fehim Adak ile Abdülkerim Doğru da genel idare kuruluna seçilemedi. Bu çatışma sonucu Korkut Özal da genel idare kuruluna giremedi. Kongreden bir gün sonra MSP'nin il ilçe teşkilatlarının önde gelenleri dış kapıdaki Yıba Çarşısı'ndaki düğün salonunda bir araya geldiler. Erbakan burada yaptığı konuşmada ikinci listeyi hazırlayanları ambarları kemiren farelere benzetti ve kendisine kayıtsız şartsız itaat edilmesini istedi. İkinci Büyük Kongre'den sonra yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında parti tüzüğüne göre 5 kişilik kontenjan belirlenecekti. Kongre öncesi şu kişiler tespit edilmişti: Hüsamettin Akmumcu, Hüseyin Abbas, Hasan Aksay, Recai Kutan, Zühtü Öğün. Bu listeden ikinci listeyi çıkartanlardan Nurcu Hüsamettin Akmumcu ile Hüseyin Abbas kontenjan üyeliğinden çıkarıldı. Bunun üzerine Nurcular partiyi terk edecek sözleri kulislerde dolaşmaya başladı. Bu sözlerin çıkmasının bir nedeni ikinci kongre ve sonrasındaki gelişmelerdi. Hüsamettin Akmumcu'nun hemşerisi Saadettin Bilgiç, AP'den ayrılarak DP'yi kurmuştu ve partinin lideriydi. Parti seçimde MSP kadar oy almıştı. Nurcular DP'ye gidebilir miydi? Hüsamettin Akmumcu bu soruları "bırakıp gitmek ne demek, biz MSP'de ev sahibiyiz" diye yanıtladı. Akmumcu'nun sözlerinde haklılık payı vardı. MNP'nin ilk 3 milletvekilinden ikisi Nurcu'ydu. MSP'yi ise avukat Süleyman Arif Emre'nin bürosunda Akmumcu, Abbas ve Erbakan kurmuşlardı. Her iki partinin, yani MNP ve MSP'nin temelinde Nurcuların büyük katkısı vardı. Nurcular partiden kopmamakta ısrar ettiler. Ancak partideki çatışma her geçen gün büyüyerek sürdü. Kongreden sonra bir kapışmada MSP'nin grup başkan vekillerinin seçilmesinde yaşandı. 3 Aralık 1974 tarihinde toplanan MSP Meclis Genel Grubu başkan vekillerini seçecekti. Nurcular başkan vekilliği görevini sürdüren Fehmi Cumalıoğlu'nu ve diğer başkan vekili Hasan Aksay'ı istemiyorlardı. Aksay'ın yerine adayları Gündüz Sevilgen idi. Diğer aday Süleyman Arif Emre konusunda herkes mutabıktı. Sözü yine Erbakan aldı ve uzun uzun anlatmaya başladı. Sonunda sözü aday olan grup başkan vekillerini seçilmesine getirdi. "Süleyman Arif Emre'nin hukuk bilgisi, parlamento tecrübesi var. Konuşma üslubu ve ağırbaşlılığı bu vazife için çok uygun. Ancak çok ağır hareket ediyor. Meselelerin üzerine süratle gitmiyor. Dinamik ve cevval değil. Fakat bu görevi layığı ile yerine getirir." Erbakan Hasan Aksay hakkında ise sempatik, güler yüzlü, ancak biraz dağınık çalışıyor. Randevularına zamanında gelmiyor, verilen işi zamanında yetiştiremiyor. İlgi çekici konuşmasına rağmen sonunda ne dediği kolay kolay anlaşılamıyor dedi. Nurcuların adayı Gündüz Sevilgen içinse şunları söyledi: "Sayın Sevilgen CHP'ye karşı çok acımasızca muhalif oldu. İkinci kongrede cereyan eden hadiseler dolayısıyla Sayın Sevilgen'in böylesine önemli bir vazifeye getirilmesi teşkilatta birçok yorumlara sebep olur. Parti idaresindeki zaafa hamledilir." Erbakan sözünün sonunu hükümet kurma çalışmaları nedeniyle gruptan 3 aylık bir süre isteğiyle bitirdi. Bu süre boyunca istediği gibi hareket edecekti. Daha sonra bir değerlendirme yapılacak, eğer partide olumlu bir gelişme olmamışsa Erbakan her konuda grup kararına göre hareket edecekti. Ve 3 aylık süre Erbakan'a verildi. Erbakan ilk iş olarak grup başkan vekilliklerine Süleyman Arif Emre ile Hasan Aksay'ı seçti. Nurcular bir kez daha oyuna gelmişti. Faize onay. CHP-MSP koalisyon hükümeti yıkıldıktan sonra Türkiye'de 7 ay süreli bir hükümet bunalımı yaşandı. Sadi Irmak hükümeti de meclisten güven oyu alamayınca 31 Mart 1975 tarihinde AP-MSP-MHP-CGP'yi DP'den ayrılan, başta Saadettin Bilgiç, Mutlu Menderes, Nilüfer Gürsoy olmak üzere 9 bağımsız milletvekilinin de desteklemesiyle 1. Milliyetçi Cephe MC kuruldu. Koalisyonun kurulmasında Türk İslam Sentezi ideologlarının bulunduğu Aydınlar Ocağı başrolü oynadı. Milliyetçi cephe ortaklığı kolay olmadı. Aralarında çıkar çatışmaları olan sağ partiler sadece tek amaç için bir araya geldiler: komünizm tehlikesi. Oysa o günlerde nispeten yumuşak bir siyasi ortam vardı. Üstelik 12 Mart cuntası sonrası solcu örgütler büyük tahribata uğrayıp dağılmışlardı. Bu nedenle komünizm tehlikesi inandırıcı değildi. Fakat yine de tam o dönemde Demirel her gün televizyon ekranında komünizm tehlikesinden bahsetmeye başladı. Ne tesadüf. Aynı günlerde MHP'liler tam 8 sol görüşlü kişiyi öldürdü. Birden şiddet yurt satına yayıldı. Silahlar, bombalar patlamaya başladı ve ardından 1. MC kuruldu. 12 Nisan 1975'te TBMM'de 218 hayır oyuna karşılık 222 evet oyuyla güven oyu aldı. Erbakan'ın Odalar Birliği Başkanlığından polis zoruyla dışarı atılıp AP'den de veto edildiği günden sonra Demirel hakkında neler söylediği biliniyor. Şimdi aynı kabinedeydiler. Demirel Başbakan, Erbakan Başbakan Yardımcısıydı. MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk Genel Başkanı Erbakan'dan hiç de aşağı kalmıyordu. 1973 seçimlerinden önce radyoda 13 Ekim günü yaptığı konuşmada şöyle demişti. AP liberal, renksiz zihniyetin partisidir, özü sömürücüdür, asıl aşırı, asıl gerici AP'dir. Partinin ilk genel başkanı Süleyman Arif Emre 10 Ekim 1973 günü Yozgat'ta halka hitap ederken en zayıf koalisyon Demirel iktidarından iyidir diyordu. Yani 1. MC kurulmadan önce MSP'lilerle AP'liler mecliste birbirleri hakkında olmadık sözler sarf ettiler. MSP'liler Allah belanızı versin diye bağırırken AP'liler din pazarlamacıları, yeşil komünistler diye yanıt verdi hep. Ve şimdi hepsi unutuldu. 1. MC hükümeti çalışmaya başladı. Faizci AP faizlerin %30'dan %75'e çıkarılması teklifini Bakanlar Kurulu'na getirdi. Faize karşı Erbakan ile MSP'li bakanlar teklifi kabul edip kararnamenin altına imzayı atıverdiler. 1. MC'nin protokol metni. AP, MSP, CGP ve MHP arasında imzalanan koalisyon protokolü 31 Mart 1975 tarihinde imzalandı ve aynı gün basına açıklandı. 19 sayfadan oluşan protokol metni şöyle başlıyordu. Memleketimizin içinde bulunduğu ve gitgide ağırlaşan iç ve dış şartları göz önünde tutan Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi aşağıdaki temel hedefler ve görüşler etrafında bir koalisyon hükümeti kurarak beraberce çalışmaya karar vermişlerdir. Türk milliyetçiliği ilham kaynağımızdır. Milli manevi değerlere bağlı ve saygılıyız. Hür demokratik rejimi insan haysiyetine uygun yegane idare şekli sayıyoruz. Türkiye'nin en kısa zamanda gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke haline getirilmesi temel hedefimizdir. Kurulacak hükümet milliyetçi, hızlı kalkınmayı, sosyal adalet ve sosyal güvenliği sağlayıcı, iç barışı, huzur ve güveni kısa zamanda tesis etmeyi hedef bilen ve milli savunma gücümüzü hızla geliştirmeye kararlı bir politikayı esas alacaktır. Ahlak dersleri CHP-MSP koalisyon hükümetinde ilk ve orta öğretim programına alınmıştı. Bu koalisyon hükümeti ise ahlak dersini kimin vereceğini belirliyordu. Ahlak dersleri gayesine uygun ve milli ahlak esaslarına göre düzenlenecek ve bu dersleri öncelikle İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve İmam Hatip Okulları mezunları okutacaktır. 1. MC hükümetinin milli eğitim politikasına birkaç örnek daha sıralayalım. İl ve ilçelerde binaları tamamlanmış İmam Hatip okulları hemen öğretime açılacak. Müfredat programlarının milli kültürümüze uymayan kısımları değiştirilecek. Türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan aşırılıklardan ve ilim dışı zorlamalardan kaçınılacaktır. Komünizmle mücadele ise protokol metninin tüm sayfalarına yansımıştı. Koalisyon hükümetinin ekonomi programı ise şöyleydi. Türkiye'nin hür ve demokratik rejim içinde planlı, dengeli, sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerekli önemi veren, hür teşebbüse, mülkiyet hakkına ve meşru kazanca saygılı bir ekonomik sistemde kalkınması sağlanacaktır. Erbakan'ın ağır sanayi hamlesi de hükümet koalisyon metninde yer almamazlık edemezdi. Sanayi temel üretim malları üreten ve bu meyanda bilhassa milli harp sanayi kurulmasına imkan verecek bir yapıda sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a asker çıkarmasına sert tepki gösteren ABD, Türkiye'ye ambargo uyguluyordu. Bu nedenle koalisyon protokolünde en fazla yer ayrılan bir başka konu ABD ile ilişkiler oldu. ABD Kongresi'nin ambargo kararını hemen kaldırması istendi. Yoksa mevcut ilişkiler yeni şartlara göre yeniden belirlenecekti. AET ile işbirliğinin milli yararlarımıza uygun bir şekilde yürütülmesine çalışılacaktı. MSP'den ilk istifa. 1. MC hükümeti MSP'ye uğursuz geldi. Muş milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi MSP yobazların eline geçiyor diyerek partisinden ayrılıp CHP'ye geçti. İstifa haberi üzerine Erbakan, Korkut Özal ve Fehim Adak gibi partinin ağır toplarını Çelebi'yi vazgeçirmesi için ricaya gönderdi. Ancak Çelebi kararından vazgeçmedi. MSP'nin meclisteki sandalye sayısı bir eksildi. Çelebi'nin parti değiştirmesiyle mecliste milletvekili pazarlıkları da başladı. Çünkü koalisyon hükümeti çoğunluğu çok az milletvekiliyle sağlayabilmişti. MSP geri durur mu? Hemen Bitlis Bağımsız Milletvekili Muhiyettin Mutlu ile Erzurum Bağımsız Milletvekili Şeyh Said'in torunu Fuat Fırat'ı transfer ettiler. Aradan bir zaman geçti. Sivas Milletvekili emekli albay İhsan Karaçam ile Zonguldak Milletvekili Zeki Okur MSP'den ayrıldı. Bu milletvekili transferlerinden MSP zararlı çıkmıştı. Sonuçta bir sandalyesi eksilmişti. İstifa olaylarını farklı yorumlayanlar vardı. Ancak MSP'li bir il başkanının sözleri çok ilgi çekiciydi. Bu yeni genel merkez bize uğursuz geldi. Baksanıza sağında solunda hep içki içilen yerler var. Çünkü MSP Temmuz ayında genel merkezini Karanfil Sokağı'na taşımıştı. Parti büyük bir genel merkeze kavuşmuştu. Ancak içkili lokantaların bulunduğu Karanfil Sokak MSP'ye uğursuz gelecekti. Partililer yeni genel merkezin uğursuz olduğuna 3 ay sonra daha da inanacaklardı. Bize para getirecek biri lazım. MSP'nin Haziran ayından beri genel idare kurulu toplantılarının baş konusu 12 Ekim 1975'te yapılacak seçimdi. 54 senatörlük ile 6 milletvekilliği için seçim yapılacaktı. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler daha önce seçimlerde ittifak yapmak konusunda girişimlerde bulunmuşlardı. Hatta bir metin bile hazırlanmıştı. Ancak AP ve MSP seçim ittifakına karşıydı. Bu sebeple 1. MC'yi oluşturan partiler seçimlere ittifaksız gireceklerdi. MSP'nin 30 Haziran'da yaptığı genel idare kurulu toplantısında yöneticiler partinin seçimlere güçlü girmesi için parasal kaynaklara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Erbakan Oğuzhan Asiltürk, Ali Oğuz ve Yasin Hatipoğlu'ndan Almanya'ya giderek Türk işçilerinden para toplama işini organize etmelerini istedi. Erbakan'a göre bu seçimlerde Almanya'dan 1000 araçlık bir konvoy MSP için çalışmak üzere Türkiye'ye gelecekti. Para işi konuşulduktan sonra sıra geldi aday bulmaya. MSP'de adayların nasıl tespit edildiğini MSP milletvekili M. Gündüz Sevilgen şöyle anlattı. Nihayet aday tespit günü geldi çattı. 3 Eylül 1975 günü bu maksatla genel idare kurulu toplandı. Seçim şansı olmayan iller için aday temini güç oluyordu. Ama az da olsa seçim şansı olan iller için talipler çoktu. Urfa böyle illerden biriydi. Daha evvel teşkilat ve genel başkan bir şahsa söz vermişler. O kişi gidip Urfa'da karargah kurmuş, çalışmaya başlamış. Sonradan ortaya yeni bir isim çıkmıştı. Bu son çıkan kişi epeyce zengin biriydi. Partiye önemli miktarda maddi yardım yapacağını söylemişti. Bu sefer genel başkan evvelce verdiği sözden caymış, ille bu yeni çıkan kişiyi birinci sıraya koymaya gayret ediyordu. Evvelce kendine söz verilen kişi MSP fikriyatına daha uygun bir kişi olduğundan ve kendisine söz de verilmiş bulunulduğundan bazı arkadaşlar bu isim üzerinde duruyorlar ve onun birinci sırada aday olmasını istiyorlardı. Genel başkan fikrini şöyle ortaya koyuyordu. Bize şimdi hem rey getirecek ve hem de maddi yardım edecek kimse lazımdır ve ilave ediyordu. Evvelce kendisine söz verilen kişi maddi yardımda bulunamaz. Bütün ısrarlara rağmen maddi yardım yapacak kişi Urfa'da birinci sıradan aday yapıldı. Erbakan'ın bu pragmatizmini Süleyman Karagül'le şöyle değerlendiriyordu. Necmettin Erbakan kuvvete ve güce inanmaktadır. Paranız varsa, gücünüz varsa, bürokratlar da sizin yanınızda ise bunlar dışında başka herhangi bir şeye ihtiyacınız yoktur. Beş vakit namazınızı kılar, bu arada zikrinizi yaparsanız bunlar yeterlidir. Ona göre dünyaya hak değil, kuvvet hakimdir. Ordu ile flört. Bir başka sorun da Ankara adayları konusunda çıktı. Erbakan Ankara listesinin başına 3 emekli generali koydu. Partililer 3 emekli generalin arka arkaya sıralanmasını eleştirdi. Erbakan eleştirileri kısa yanıtladı. Bizim bazı çevrelere hoş görünmemiz lazım. Bu nedenle bu kişilerin aday olması gerekiyor. Askerlerle sevgi ve nefrete dayalı çelişkili bir ilişkisi olan Necmettin Erbakan'ın hayatında bilinmeyen bir ayrıntı var. Bir dönem çok tartışılan, devletin gazetecilerden politikacılara, sivil isimlere eğitim verdiği Milli Güvenlik Akademisi'nde 1960'lı yıllarda Erbakan eğitmenlik yaptı. Siyasette devlet kurumları ile kurulması gereken dengeyi kimsenin bilmediği kadar biliyordu. Belki bu yüzden Erbakan askerlerle ilişkiyi hep sıcak tutmak isteyecekti. Seçimlerden hemen sonra MSP Genel Merkezi'nde bir halkla ilişkiler bürosu kurdurup başına da yine 3 emekli generali oturtacaktı. Partinin idare amiri de emekli bir albaydı. MSP bu seçimden kaç senatör çıkaracaktı? Erbakan Milli Gazete'ye demeç verdi. 54 senatörlüğün 27'si bizim. O günlerde televizyon yaygın değil, partiler radyodan propaganda yapıyorlardı. 30 Eylül'den başlayarak 11 Ekim'e kadar MSP'liler her gün radyoda konuşma olanağı buldular. Parti adına ilk konuşmacı Erbakan'dı. Bu seçimler sadece 54 senatörün değişmesinden ve millet meclisine 6 yeni milletvekilinin gelmesinden ibaret değildir. Milletimiz başına kendisini idare etmek üzere hangi zihniyeti getirmek istediğine karar verecektir. Erbakan konuşmasında ağırlığı İmam Hatip okullarına ayırdı. 101 İmam Hatip okulu açtık. Bu yıl binası biten 34 İmam Hatip okulunu daha açtırmaya çalışıyoruz. Yüksek İslam enstitülerinin talebe sayısını arttırıyoruz. Bu kıymetli ilim yuvalarını akademi haline getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 5000 imam, müezzin ve Kur'an kursu kadrosu dağıttık. Bu yıl bir o kadar daha kadro vereceğiz. 1 Ekim'deki konuşmacı MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan'dı. Kutan milli görüşü şöyle anlattı. Bu görüşte israf yoktur. Milli görüş faizci sisteme kesinlikle karşıdır. Vergi sadece mali gücü olandan alınacaktır. Milli görüş bakanların yanlış ve sakat tatbikatını da ıslah edecektir. Milli görüş bugüne kadar alışılagelmişlerden tamamen farklı bir yatırım modeli teklif etmektedir. Milli görüş 1000 yıldan beri büyük milletimizin tatbik ettiği, yaşadığı görüştür. Dedelerimizin içinde bir tek solcu, bir tek liberal yoktu ve hepsi de milli görüş sahibiydi. Erbakan konuşmasında AP'ye hiç çatmıyordu artık, ne de olsa koalisyon ortağıydı. Diğer konuşmacılardan A. Remzi Hatip, Milli Harp Sanayi, Kasım Savaş bir tek sendika sözcüğü kullanmadan işçi hakları. Bir dönem harp okulu komutanlığını yapan emekli general A. Cemal Özkan dış mihraklar. Fehmi Cumalıoğlu, Lütfi Doğan, Korkut Özal ülke sorunları hakkında konuştular. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ise Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşurken en renkli konuşmayı Bursa Milletvekili adayı Avukat İsmail Hakkı Hatipoğlu yaptı. Kuşadası'nda çıplaklar kampı inşa etmek için 1973 yılı bütçesinden ayrılan para 1,5 milyon liradır. Bu para fakir çocukların tamamının bir yıllık kitap defter masrafını karşılar. İstanbul'da bir opera binası varken devlet Taksim Meydanı'na yenisini inşa etmek için 220 milyon lira harcamıştır. Opera seyretmek için gidenlerin sayısı 1000 kişiyi geçmez. Bu para ile en az 250 bin köyün ilkokul ihtiyacı karşılanır. Her yıl bu binanın masraflarını karşılamak üzere bütçeye 25 milyon lira konur. Bununla her sene 500 köyün ilkokulu yapılır.
Side'de turistlerin kumarlarını rahat oynayabilmeleri, içkilerini denizi seyrederek içebilmeleri için yapılacak olan tesise ayrılan para 5 milyon 490 bindir. Burası için yılda sarf edilecek olan meblağa bütün Türkiye'deki fakir talebelerin bedava yatıp kalkacakları yurt binaları yapılır. Avrupalı artistler Türkiye'ye geldiklerinde onları karşılamak, ağırlamak üzere bütçeye konan para 18 milyon 327 bin liradır. Bu parayla fakir talebelerin parasız yemek yiyebilecekleri 200'den fazla aşevi yapılabilir.
Avukat Hatipoğlu hesabı nasıl yaptı bilmiyoruz. Ancak israf dedikleri opera binaları turizm yatırımlarıydı. Son konuşmayı yine Erbakan yaptı. Erbakan ara seçimi genel seçim havasına soktu. Radyodan şöyle seslendi.
Ey tarihin en büyük ve en şerefli milleti, yarın artık bütün vebal senin omuzların üzerindedir. Vereceğin oylarla yaz sonu ahlak çöküntüsü, pahalılık, sömürü, huzursuzluk olan yolu seçmiş olacaksın. Veyahut da hemen bir pehlivan gibi ayağa kalkıp şahlanıp yeniden büyük Türkiye'yi kuracaksın. Sen tarih boyunca zaferden zafere koştun. Yarın büyük zafer seni bekliyor. Göreyim seni. Haklı yolu seç. Allah yarın milletimize selametin büyük zaferini nasip etsin inşallah.
Erbakan'ın zafer dediği 54 senatörlükten 27'sini almaktı. Olmadı. Sadece 2 senatör çıkarabildi MSP. Hiç milletvekili kazanamamışlardı. 6'da 0. Olmayan bir başka istek daha vardı. Yurt dışından 1000 araba yerine sadece 36 otomobil gelmişti. Erbakan'ın hayaline kimseler yetişemiyordu sahiden.
13. ayrımın sonu. Sayfa 127.